Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bugün meclis kürsüsünden önemli, daha doğrusu çok önemli açıklamalar yaptı. Nedeninin içinde birazdan Ersan Şen ve Rezan Epözdemir'le konuşacağız. Şimdi bir reform konusunu sürekli konuşuyoruz, tartışıyoruz. Sanki şöyle bir şey de algılandı. Yatırımcının işi kolaylaşsın reformu gibi algılandı en başlarda. Tabii ki hayır. Sonrasında bu işte demokratik haklar, özgürlük, daha geniş bir reform paketi bekleniyor. Öncelik nereden olmalı? Özellikle sokağa, sana, bana, ona, şuna, buna değecek. Adalet duygusunu daha da güçlendirecek, pekiştirecek reformlar nereden başlanmalı sorusunu iki kıymetli konumla konuşacağım. Ama önce Adalet Bakanı çok önemli dediğim mesajlarına bakalım. Dedi ki, yargının işini yargıya bırakmak anayasal sorumluluktur. Hakim, yargı mensuplarına idi bu mesaj, hakim kişilere bakıp karar vermez. Hakim dosyadaki delile bakar, şu ne der diye bakmaz. Yani tam da bugünlerde, bu konuştuğumuz, tartıştığımız günlerde önemli bir mesaj. Türk yargısı millet adına adalet tesis eder. Peki reformlar meselesiyle ilgili gidişat nasıl konusuyla da ilgili? Eksikleri gidermek için gece gündüz çalışıyoruz dedi Adalet Bakanı Abdülhamit Gül. Bütün bunları meclis kürsüsünde yaptı bu açıklamaları. Bir izleyelim. Sonrasında da konuşacağız.
Yargı yetkisinin kullanımı münhasıran yargıya aittir. Yargının işini yargıya bırakmak anayasal bir sorumluluktur.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargının işini yargıya bırakmak anayasal sorumluluk dedi. Yargının millet adına karar verdiğine dikkat çekti.
Türk yargısı da milletin yargısıdır. Millet adına karar verir, millet adına adaleti tesis eder. Yargı tarafsızdır çünkü bütün rengiyle, diliyle, inancıyla, yaşam tarzıyla milletimizin tamamına eşit yakınlıktadır.
Adalet Bakanı Gül, bütçe görüşmeleri için çıktığı meclis kürsüsünde yargı reformu ve yargı bağımsızlığına ilişkin önemli mesajlar verdi.
Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, milletin yargıya güvenini artıracak, adalet yerini buldu duygusunu geliştirecek en temel anayasal ilkedir. Her zaman söylediğimiz gibi, mahkemeler yürütme içerisinde bir taşra teşkilatı değildir. Adalet Bakanlığı'nın bir il müdürlüğü değildir. Bağımsız ve tarafsızdır.
Gül, kararlar eksik ya da hatalı olarak değerlendirilebilir ama o hatayı düzeltecek olan da yine yargıdır dedi.
Yargı AK Parti'nin yargısı değildir. Yargı 83 milyonun yargısıdır. Bu konuda hiçbir daha iyisini yapmak için hiçbir ön yargımız yoktur. Peşin hükmümüz yoktur. Eksikler var mı? Yanlış kararlar var mı? Eksik kararlar var mı? Elbette var. O yüzden reform yapıyoruz. O yüzden buradayız. O yüzden milletimiz bizi oylarıyla buraya getirdi. Bu eksikleri giderin diyor. Biz de bu eksikleri gidermeye ve bu konuda milletimizin ihtiyaçlarını ortadan, bu anlamda talepleri karşılamak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz.
Yargı camiasına da mesajı vardı.
Hakim dediğiniz şu ne der, bu ne der değil. Dosyadaki deliller ne der diye ona bakar, ona göre karar verir. Eğer şu kişi ne der diyorsa kusura bakmayın, o kişi hakim değildir, savcı değildir, yargı mensubu değildir. Bu anlayış kim söylüyorsa bu konuda savcılıklara suç duyurusunda bulunmanızı da sizlere tavsiye ediyorum. Öyle bir hakim olmaz, öyle bir savcı olmaz.
Gayet net, açık, keskin mesajlar. Profesör Doktor Ersan Şen ve Doktor Rezan Epözdemir yayın konuğum, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Çok teşekkürler. Ersan Hocam, yatırımcının işini kolaylaştırmak için yapılacak düzenlemeler ayrı, bunları değil, şunu konuşmak isterim. Henüz daha çerçevesi belli değil ama bunun size, bana, ona, sokağa önce bir elden geçirilecekse bu işler, önce şuradan başlanmalı. Ben bir hukukçu olarak şu işin düzenlenmesi taraftarıyım. Buradan başlanmalı dediğiniz alan ne olurdu sizin için? En çok neyden muzdarip insanlar?
Şimdi öncelikle iyi akşamlar. Bu ekonomide ve hukukta reform adı altında birdenbire topluma yansıdı. Esasında 2014 yılında 5 yılda bir yapılan insan hakları evren planı çerçevesinde başlıklar vardı. Şu anda da 300-400 civarında bir başlık var. Bu başlıkların altının doldurulması, işte hukuki alanda ilerlemenin sağlanması adı altında olan çalışma 2019 yılında ilan edilecekti. Gerek bu pandemi süreci, gerekse bazı yaşanan zorluklar nedeniyle bu tarihe, bu zamana kaldı. Birdenbire Reis Bey bunun adı hukukta reforma döndü. Şimdi Sayın Bakan'ı takip ettim. Daha önce de benzer yönde beyanlarda bulundu kendisi.
Ya o evet, bulunduğu o beyanları... Şunu da teslim etmek lazım. Yani Anayasa Mahkemesi, Yerel Mahkeme, Enis Berberoğlu kararı, oralarda da Sayın Bakan hep aynı şeyi söyledi.
Söyledi, ancak Sayın Bakan'ın söylediğinin sahaya yansıyabilmesi için yapılması gerekenleri konuşacağız. Ne çünkü o? Bu sadece Sayın Bakan'ın üstesinden geleceği bir mesele gibi gözükmüyor, öyle söyleyeyim. Özellikle yeni yönetim sisteminde. Bir defa bizim hukuk zihniyetimizde değişikliğe ihtiyaç var. Öncelikle hakimler ve savcılar kurulunun yapısının değiştirilmesi gerekiyor. Sizin hemen bunu sahaya yansıtmanız belki mümkün olmayabilir. Toplum bunun hemen farkına varmayabilir. Ama biz eğer hukukta ve yargıda yaşanan sorunları konuşuyorsak, biraz önce Sayın Bakan'ın meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada dile getirdiği sorunların üstesinden gelmek istiyorsak, öncelikle hukuk zihniyeti ve samimiyet ve beraberinde gerçekten yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını sahada sağlamak istiyorum.
Hocam,
birincisi
hocam,
hakimler ve savcılar yüksek kurulunun yapısı.
Tamam hocam, ilkesel olarak bütün bunları uzun uzadıya konuşabiliriz. Ben bunu şu an işte İstanbul trafiğinde, Ankara trafiğinde bizi dinleyen, evet, radyodan, televizyondan dinleyenler için Ersan Şen gibi bir hukukçunun hem akademi tarafında hem efendim kürsü, evet, tarafında olan birisi olarak somut bu mesela hakim, savcılar için işte puan sisteminin getirilmesi midir? Zihniyet derken ne mesela? Ne değiştirilirse ne olur?
Şimdi herkes yargının bağımsızlığından, tarafsızlığından söz ediyor. Anayasada da bu yazıyor. Örneğin öneri istiyorsanız yine söyleyelim. Hakim ve savcı sınavlarında mülakatı kaldırılmış. Yani 99 yerine 71 veya 75 adadı tercih ediyorsanız ve bunu da bir mülakat sisteminde kimsenin görmediği, takip etmediği, sadece o mülakat sınavını yapanların bilebildiği, elbette onlar objektif olabilirler, sorularını sorabilirler, cevaplar alınabilir ama bunları takip etmek, bunları test etmek mümkün olmadığı için bir defa hakim ve savcı sınavlarında mülakatı kaldıracaksınız. Bu net. Eğer mülakatı kaldırmıyorsanız mülakatı kayıt sistemiyle takip edilebilir ve itiraz edilebilir hale getireceksiniz. Bir, hakim ve savcının idari kurul olarak başında bulunan anayasanın 159. maddesinde düzenlenen hakimler ve savcılar yapısının gerçekten yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı uygun şekilde değiştirilmesi gerektiği tartışmasıdır. Bir diğer önerim benim.
Ne o? Kesinlikle. Ne o? Yani yargı bağımsızlığı bağlamında değiştirilmesi nasıl yani? Şu an ne?
Şöyle söyleyeyim.
Ne olması lazım?
Şu anda bizim son 2017 yılı anayasa değişikliğiyle toplam 13 hakim ve savcı kurulu, hakim ve savcılar üyesini seçtiğimiz yerde artık hakim ve savcıların kendileri içinden üye seçebilmesinin yolu kapanmış. Bunlardan bildiğim kadarıyla 6'sını Cumhurbaşkanı şu anda seçiyor. Doğrudan veya dolaylı. Efendim işte Adalet Bakanı zaten kurulun başkanı, her ne kadar kararlara müdahale etmese de. Anayasa garip 159. maddede müsteşar tabi üyesi dediği halde anayasaya aykırı olarak 3 veya 4 bakan yardımcısından kimin belli olacağını anayasa tespit etmeden bakan yardımcılarından birisi yürütmeden gelip kurulun üyesi. Kurul tabii kendi içinde hakim ve savcılar bakımından bir yürütme işlemini görüyor ama siz bugün 7'sinin de meclisten, meclisteki seçimde bunlardan 5'inin en çok milletvekili olan siyasi partinin seçimi AK Parti'nin, diğer ikisinin de Cumhur İttifakı'nın içinde olan diğer partinin seçtiği bir yerde her ne kadar seçilenlerin liyakatinden, efendim işte tarafsızlığından, bağımsızlığından söz etseniz bile biz sadece sübjektif tarafsızlığı değil, objektif, tamam, tarafsızlığı da kurula yansıması gerekiyor.
Tamam. Hocam, ve biraz daha yine döneceğim. Biraz daha
hususta yine çalışmaların yapılması gerektiğini, tamam, söylüyorum. Eğer hukukta reform diyorsak, yoksa insan hakları eylem planı çerçevesinde iktisadi suçlara, iktisadi cezaların verilmesi,
hukuk sistemi,
Onlar insan hakları eylem planı çerçevesinde somut değişiklikler olacak. Tamam. Onlarda bir sorun yok. Ama sizin sorduğunuz gerçek anlamda hukukta reform diyorsanız, bunun başlangıçta zihniyette ve sahaya yansımasının da temel esaslarda olması gerektiğini söylüyorum.
Tamam hocam, bir gün Türkiye'nin nabzında bu işi uzun uzun konuşuruz. Yine saha tecrübesi, yargı tecrübesi, akademik kariyeri itibariyle Rezan Epe Özdemir'e de aynı şeyi sormak isterim. Mesela Ersan Hocam diyor ki mülakat kaldırılsın, hakimler savcılar kurulu sistemi şöyle olsun, böyle olsun. O zaman hakim de savcı da rahat eder efendim, yargıda rahatlarsa. Somut bir öneri. Evet. Dolayısıyla ilkesel önerilerden daha çok karşılaştığınız, evet, tecrübe ettiğiniz, yaşadığınız sorunlardan ne nasıl değiştirilirse Türk yargı, evet, sistemi rahatlar ve sahiden bunun adı bir reform olur.
Evet. Şöyle tabii ilkesel bir perspektif ortaya koymak gerekirse çok uzun sürede etraflıca açıklamak gerekebilir. Ben daha somut yani hap gibi bugün uygulamada yer alan sorunlarla ilgili atıf yapmak istiyorum değerlendirmelerimde. Makul sürede yargılanmak bugün Türkiye'nin en fazla muzdarip olduğu hususlardan bir tanesi. İnsanlar hak arama özgürlüğünü kullanıyor. Yani siz Veys Ateş olarak ne yapıyorsunuz? Hukuk devletinin gereği olarak giderim elde etmek amacıyla hak arama özgürlüğünüzü kullanıyorsunuz. Ve fakat bundan yıllar boyu sonuç alamıyorsunuz. Yani ilk derece mahkemesi istinaf yargıta yaşaması bugün Türkiye'de ne yazık ki 6-7 yıl, 8 yıl ceza yargılamaları.
Elinizde çok özür. Şöyle bir veri, şöyle bir
var mesela 2012'de kamuoyuna da yansıyan bu Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili biz mağdur aile vekiliydik mesela. Bir somut örnek, 2012'de bir şikayetimiz olmuştu. İlk derece mahkemesi karar vermişti. 2020'nin Mayıs ayında Yargıtay'dan onama kararı geldi. Yani 8 yılda Yargıtay'da ne yazık ki ve ne yazık ki dosyamızla ilgili karar dönmüş oldu. Şimdi bu hukuken fiilen kabul edilebilir bir tavır değil. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin bütün dünyada en fazla mahkum ettiği ülkelerden bir tanesi makul sürede yargılanma hakkı, adil yargılanma hakkı bakımından Türkiye. Şimdi bir statükocu bakış var. Efendim çağ değişiyor, koşullar değişiyor. Bu reformun temel gerekçesi yargı yenilemek. Hayır öyle değil. Sayın Bakan da dün mecliste atıf yapmış. Biz de birçok programda mütevatir defalar söyledik. Reform zaten düzeltmek, düzeltim demektir. Yenilemek. Demek ki yargı alanında Türkiye'de bazı şeyler istenildiği gibi gitmiyor. Bu alanda bir yenilenmeye, bir düzeltmeye ihtiyaç var. Buna direnmek çok sağlıklı değil. Şimdi ne yaptı Adalet Bakanlığı? Hedef süre getirdi. Makul sürede yargılanma hakkı ile ilgili davalar açılıyor. Taraflara deniliyor ki bu sürede sizin davanız bitecek. Bu Adalet Bakanlığı yaptığı çalışmalardan biri. Birinci pakette yer alan bir düzenleme. Fakat uygulamada bu da sorunları çözmedi. Çünkü yargılamalar yapılırken mahkemelerin inisiyatifi dışında karar alma mekanizmasını geciktiren başkaca parametreler devreye giriyor.
Bu yazılırken, yani bu kağıtta dökülürken, reformlar yazılırken saha mı araştırılmıyor? Sahada bir karşılığı mı yok? Sahada eski alışkanlıklar mı yazılana uymuyor?
Şöyle, bunlar yazılırken çok önemli, kıymetli, biz de destekliyoruz. Hem Sayın Bakan'ın çalışmalarını destekliyoruz, hem bu süreçte hayata geçirilmesi gereken şeyler. Ama asıl olan ve belirleyici olan bunun uygulamaya yansıması ve tezahürü. O yüzden fikri takip önemli. Mesela hedef süre düzenlemesini yaptı. Birinci pakette makul sürede yargılanma hakkı. Buradaki amaç şuydu. Niçin karar alma mekanizması tam ve gereği gibi işlemiyor? Niçin yargılamalar uzuyor? Niçin vatandaş hak arama özgürlüğünü kullanıp 8 yıl o kararın kesinleşmesini bekliyor? Şundan, kolluğa yazı yazıyorsunuz, kolluk sayısı yetersiz, cevap gelmiyor. Şimdi o cevap gelmeden siz karar veremezsiniz günün sonunda. Bazen yargılama süreleri, sanıklar, tanıklar, davacı davalı medeni yargılamada yargılamayı uzatmak amacıyla ne yazık ki kötü niyetli bir kısım davranışlar ortaya koyuyor veya kamu tüzel kişiliklerine yazılan yazılardan cevaplar gelmiyor gibi, bunun birçok sebebi var. İşte hedef sürenin getirdiği kriterlerden biri şu: mahkeme girecek. Niçin zamanında karar veremedi? Niçin hedef süreye uyamadı? Bakanlık da bu verileri alacak, bu uygulamadaki sıkıntıları tespit edip bunlarla ilgili normatif düzenlemeler yapacak.
Sadece Adalet Bakanlığı'nın üstesinden gelecek bir şey değil anladığım kadarıyla.
Şüphesiz değil. Yani bu yüzden reforma ihtiyaç var diyoruz. Bakanlık yeni sistemde, parlamento bununla ilgili normatif düzenleme yapabilir. Tamam. Önemli olan temel irade uygulamacıların iradesi.
Bir, makul sürede yargılanmak. İki.
Evet. İkincisi,
ne değiştirilmeli?
Mesela tutuklama bizde cezaya dönüşüyor. Halbuki Sayın Bakan da müteahhit defalar söyledi. Biraz önce siz de yer verdiniz. Tutuklama bir koruma tedbiridir. Amaç suç delillerinin karartılmasının engellenmesidir. Tutuklamanın koşulları varsa alternatifi Ceza Muhakemesi Kanunu 109. maddesinde var. Adli kontrol, yurt dışına çıkış yasağı, nakdi güvence, kolluk imzası. Ama bizde tutuklamalar cezaya dönüşüyor. Asıl olan Ceza Muhakemesi'nde tutuksuz yargılama iken tutuklu yargılama asıl halini alıyor ve tutuksuz yargılama istisna alıyor. Yani
az önce makul sürede yargılanamama ama için kolluk kuvveti, kötü niyetler falan. Burada mesela sorun ne?
Buradaki sorun
tutuklamanın ceza olmaktan çıkartılamamasının sorunu ne?
İki tane temel sorun var. Bir, Ceza Muhakemesi Kanunu 100. maddesindeki kuvvetli suç şüphesi, somut olgulara dayanan iki tutuklama nedeni. Bunlarla ilgili hemen hemen her olayda güvenlikçi bir yaklaşımla mahkemelerin tutuklama tedbirine hükmetmesi. İkincisi de çok önemli, ceza muhakemesi kanunu 102. maddesindeki tutuklama süreleri var. Soruşturma ve kovuşturma da ikiye ayrıldı. Bu da bu bakanlığın döneminde yapılan yargı reformu çerçevesinde atılan adımlardan biriydi ikinci pakette. Fakat görüyoruz ki uygulamada bu da SOS veriyor, bu da yetersiz. Bu sürelerde uzun, 102. madde kapsamında yeni bir düzenlemeye ve perspektife ihtiyaç var. Üçüncüsü, Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarının işlevsizleştirilmesi. Yani yargı hiyerarşisini bozuyorsunuz. Bakın Sayın Ateş, biz kararları beğenmeyebiliriz, eleştirebiliriz. Ama saygı duymak zorundayız. Bu kararlar bağlayıcı, eleştiri bir ülkedeki demokratik olgunluk düzeyini gösterir, hukuka katkı sunar. Yargı mensuplarını tahkir, tezif etmediğiniz sürece eleştirebilirsiniz ama bağlayıcı. Biz sizin stüdyolarınızda müteahhit defalar Anayasa Mahkemesi'nin kararını ilk derece mahkemesince uygulanmamasını, yeniden yargılama yapılmasına yer olmadığına dair verilen kararları konuştuk. Siz gerekçe eleştirebilirsiniz. Biz de eleştirdik, eleştiriyoruz akademik ve bilimsel düzeyde ama bağlayıcıdır. Siz yargıyı etkisizleştiremezsiniz. Sayın Bakan'ın dünkü açıklamasında hakim ve savcıların terfisinde artık Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarına uyup uymadıkları, bu şuurla hareket edip etmedikleri belirleyici olacak diyor Sayın Bakan. Mesela bu önemli bir kriterdir. Ben öteden beri bunu savunuyordum. Burada ama şöyle bir temel eksiklik var. Şunu sormak lazım. Birinci sınıf olmuş. Yani kıdem ve liyakat itibariyle söz gelimi meslekte 25 yılını bitirmiş bir yargı mensubu artık yani yükselme imkanı yok. Zaten birinci sınıfa da ayrılmış, birinci sınıf da olmuş, bypass olmuş. Onun bakımından sadece terfide böyle bir kriteri aramak kanaatimce çok doğru değil. Dolayısıyla bu konuda bir düzenleme yapılabilir. Yine çok önemli, bakın, coğrafi teminat. Uygulamacılar bakımından. Hiçbir hakim ve savcı Türkiye'de ben burada şu kararı verirsem Van Gevaş'a, efendim Çemişgeze'ye, efendim işte Diyarbakır'a, Silvan'a tayin edilebilir miyim diye düşünmemeli. Yani yargı bağımsızlığı, yargıç teminatı, bunlar çok kıymetli.
Bugün hala Anayasa düşünülüyor mu bunlar?
Ne yazık ki düşünülüyor. Anayasa 138 ve 139. maddedeki yer alan teminatlar, Sayın Bakan dün meclis konuşmasında ona da atıp yapmış, coğrafi teminat. Yani demokrasi kılıcı gibi hakimler, savcılar kurulu bir yargı mensubu, kendisinden beklenmeyen veya istenilmeyen veya atipik, kimilerine göre atipik bir karar verdiğinde, öyle veya böyle bir irade ortaya koyduğunda, peki, bir yargı kararı oluşturduğunda bir yerden bir yere gönderilmemeli. Coğrafi teminat ve yargı bağımsızlığının anayasayla güvence altına alınan bu evrensel ilkeleri uygulamada tezahürünü de görmek istiyoruz. Bununla ilgili de hukuki fiili adımlar atılmalı. Sayın, peki, Bakan'ın bu konuda da açıklaması var. En önemli üç sorunu bu şekilde toparlayabiliriz. Yani coğrafi teminat, makul sürede yargılanma hakkı, tutuklamada standartizasyon, cezaya dönüşen tutuklamalar.
Eminim, süremiz olsa özür dilerim, birkaç saat hatta günlerce nereden nasıl başlamalı, nereye varılmalı meselesini konuşuyoruz herhalde Türk yargı sistemiyle ilgili. Ama en azından bugün Sayın Bakan'ın bu açıklamaları üzerindeki kıymetli isim Profesör Doktor Ersan Şen ve Doktor Ezan Epe Özdemir'le kanaatlerini aldık. Çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz, yayınlar.
Sağ olun, hoşça kalın. Pek çok bu yargı meselesini konuştuğumuz televizyon programlarının zaten en çok konuşulan, memleketimize son yıllarda en çok konuşulan konu başlıklarından biridir. Hep söylerim konuklarıma, sorarım daha doğrusu, sahiden bir kasıtla değil bir merakla sorarım. Özellikle tecrübesi belli bir yaşa gelmiş hukukçulara. Türkiye'de bana şu dönemi idealize eder misiniz? Misal 50-60 arası, 60-75 arası, 80-90 arası. Türkiye'de yargı ve siyaset ilişkisi inanılmaz iyiydi. Ne yargı siyasete, ne siyaset yargıya karışırdı. Veya bu 3 yılda olabilir, yani 5-10 yıl olmak zorunda değil sorusunu sorduğunda. Yani öyle bir dönem yok cevabını alıyoruz her defasında. Bu olmadığı, bugün de olmayacağı anlamına gelmemeli şüphesiz. Ve reform kelimesinin... evet ya, bu defa herkes için adalet, işte hukukçularımızın söylediği gibi, ben başvurduktan 10 sene sonra gecikmiş bir adaletle karşılaşmayacağım güvencesi hepimizi her zaman için heyecanlandırır. Çünkü uzunun, kısanın, büyüğün, küçüğünün, yaşlının, gencin, A partilisinin, B partilisinin, hepimiz için, herkes için adalet ve evet, ben şuraya başvurduğumda şöyle bir sonuç alırım, bu da takriben şu kadar bir zaman sürer güvencesi herkes için, hepimiz için kıymetli. Umarız bu defa iyi çalışılmış. Rezan Epe Özdemir'e sorarken de samimiydim. Yani hala, çünkü çok eski bir hikayedir bizde bu. En azından ben 20-30 yılını hatırlıyorum. Sen benim kim olduğunu biliyor musun? Seni şuraya sürerim kelimesi, tehdidi. Bizde çok eski bir tehdit biçimidir. Kitaptaki en eski tehdit biçimidir. Hala var mıdır, hala oluyor mudur sorusunu sahiden sordum. Maalesef oluyor dedi. İnşallah bu reformda bunlar da, coğrafi teminatta inşallah bunlar da kaldırılır.